Ayrım 13.
Aile içi ilişkileri üzerine anlatılanlara örneği de boş beşik ve taş bebek efsanelerinde buluruz. Birincisi olağanüstü hiçbir öğesi olmayan bir hikayedir. Bir göç sırasında bebesini yitiren yörük kadınının acıklı macerasını anlatır. İkincisi üstüne kuma gelecek kısır bir kadının taştan yonturduğu bir bebeğe can vermesi için Tanrı'ya yalvarmasını ve dileğinin gerçekleşmesini anlatır. Her iki efsane birer türkünün ya da o türkülerden dönüşmüş ninnilerin açıklamaları biçiminde anlatılardır. Yukarıdaki örnekler ve açıklamalar efsaneleri incelerken kullandığımız tarih sözünün kitaplarda, okullarda öğretilen tarihten farklı, çok daha geniş bir anlamda olduğunu gösteriyor. Burada yalnız bütün bir ülke veya ulusun geçmişinde önemi olan adı, çağı belli, ünleri yazılı belgelere geçmiş olaylara ve kişilere değil, bir toplumun kendi geleneğinde benimsediği, kendi geçmişine değin bildiği, çokluk çağları, adları bile bilinmeyen kişilere ve onların maceralarına tarihlik niteliğini veriyoruz. Tarihlik bölümdeki efsanelerin büyük bir toplamını ermiş kişiler, eşittir evliyalar, üzerine anlatılanlar meydana getirirler. Ermiş kişilerin Müslüman Türk toplumlarındaki özellikleri, onların dinlik niteliklerinden çok, olağanüstü güçlerle alışılmışın dışında işler görmeleridir. Bu bakıma biz onların efsanelerinden büyük bir bölüğünü dinlik efsaneler başlığını taşıyan 4. ana bölüme değil de tarihlik efsaneler bölümüne, 2. bölüme koyuyoruz. Ermiş kişilere değin efsanelerin incelenmesinde uygulanacak yöntemin tam verimli olması için yapılacak işlerden biri de bu kişilerin sağ iken ya da öldükten sonra başardıkları olağanüstü işleri de kerametleri bir sınıflama düzenine sokmak olacaktır. Evliyalar üzerine anlatılan şeylerin büyük bölüğü tam bir hikaye yapısı almamış, yalın bir olguyu saptamakla yetinmiştir. Masallardaki motifler için yapıldığı gibi evliyalar üzerine anlatılan ve akıl dışı başarılar diye tanımlayacağımız bu olguların bir dizinin düzenlenmesi, efsaneleri ve inanışları milletler arası bir ölçü içinde incelemek için yararlı olacaktır. Evliyalar üzerine anlatılan efsanelerin kimisinde keramet diye her anlatılana inanmanın saçmalığını ya da bu hikayelerin sadece birer imge, birer mesel değeri taşıması gerektiğini belirtmek isteyen bir mizah, alay çeşnisi vardır. Bunlardan bir örneği Derviş Mehmet'in hikayesinde buluruz. Ona Ankara'daki şeyhi, Bağdat'a başka bir şeyhe armağan olarak götürmek üzere 3 halı vermiş. Yolda halının ikisini satan dervişi Bağdat'taki şeyh sıkıştırır. Derviş Mehmet'in, bana bir tane halı verdi şeyhim demesi üzerine Bağdatlı ermiş şeyh yanı başındaki bir pencereyi açıp oradan Ankara'daki meslektaşına seslenir ve kaç halı gönderdiğini sorar. Ankaralı şeyhin başı görünür pencerede ve halıların sayısı üzerinde iki ermiş adamın konuşmaları sonunda da Derviş Mehmet'in yalanı meydana çıkar. Ama dervişin de beyni atar. İki şeyhe birden bir küfür savurup, buraya insafsızlar der. Madem birbirinize bu kadar yakınsınız, bu zavallı dervişe yayan yapıldak 3 aylık yolu ne diye teptirirsiniz? Soru 52. Olağanüstü varlıkları konu edinen efsaneler hangileridir? Bu bölümdeki efsaneler milletler arası katalog tasarısında şu alt bölümlere ayrılmıştır. A. Alın yazısı, B. Ölüm ve ötesi, C. Tekin olmayan yerler, D. Tabiatın bir parçası olan yerler, orman, göl ve benzeri ile hayvanların sahipleri, eşittir koruyucuları. E. Cinler, periler, ejderhalar ve benzeri olağanüstü güçte yaratıklar. F. Şeytan. G. Hastalık ve sakatlık getiren varlıklar, albastı gibi. H. Olağanüstü güçleri olan kişiler. Büyücü, üfürükçü, afsuncu gibi. İ. Mitoloji nitelikte hayvan ve bitkiler, adam otu gibi üzerine anlatılar. Kimi hayvanların koruyucuları olan ve kadın ya da erkek kılığında göze görünen olağanüstü güçte kişiler üzerine anlatılan efsanelere güzel bir örneği Yusuf Ziya Demirci'nin Yörükler ve Köylülerde Hikayeler, İstanbul 1934 adlı kitabında buluruz. Ünlü bir avcı dağda bir geyiği bütün gün kovalamış ama vuramamıştır. Akşam bir ateş başında oturan bir çobanla bir kıza rastlar. Onların yanında konaklar. Onlar avcıya bir geyik kesip yedirirler. Çoban etleri yenmiş olan hayvanın kemiklerini bir araya getirir. Eksik bir eğe kemiğinin yerine bir ardıç yongası koyar ve geyiği diriltir. Ertesi gün avcı gene bir geyiği kovalar vurur. Hayvanı kesip parçaladığı zaman gece eksik eğenin yerine konmuş olan yongayı bulur. Hikayedeki çoban ile kız av hayvanlarının koruyucularıdır. Özellikle geyikler üzerine buna benzer ve çoğu kez avcıların bir felakete uğramaları ile sonuçlanan efsaneler Anadolu'da çok yaygındır. Bu efsanelerin bir başka çeşidi koyunların koruyucuları olağanüstü kişiler üzerine anlatılır. Olağanüstü varlıklara değgin efsanelerinde birçoğu tıpkı ermişler eşittir evliyalar üzerine anlatılanlardan bir bölüğü gibi tam bir anlatı örgüsüyle kurulmamış, sadece bir inanış söz konusu olan varlığın herhangi bir niteliğini, gücünü belirtmekle yetinmiş inanış anlatımlarıdır. Bunları anlatı tipleri olarak kümelendirmek olanağı yoktur. Evliyaların kerametleri için yukarıda soru 51'de önerdiğimiz yönteme uyarak efsaneleri ve başka anlatı türlerini meydana getiren bu çeşit öğeleri de karşılaştırmalı incelemelerde yararlanmak üzere sınıflandırmak yerinde olur. Soru 53. Dinlik efsaneler deyince ne anlıyoruz? Bu bölümde sadece dinlik inanış ve işlemlerin ağır bastığı ve niteliklerini bu öğelerden alan efsaneleri toplamak yerinde olur. Örneğin 9. yüzyılın ünlü mistiki Bistami Bayezid gece gündüz "Tanrım cehennemi yok et" diye dua edermiş. Bir gün rastladığı bir melek ona bir yoldan gitmesini söylemiş. Bayezid o yolun sonunda bir demircinin dükkanına erişmiş. Demirci yumruğunu çekiç gibi kullanarak kızgın demiri dövermiş. Bayezid bu işe şaşmış ve demircinin bu kerametinin sırrını öğrenmek istemiş. Demirci, "Ben Tanrı'ya Rabbim beni cehennemine at ama vücudumu o kadar büyüt ki cehennemi tek başıma doldurayım. Kullarından bir tek kişiye yer kalmasın diye dua ederim" demiş. 10. yüzyılın ünlü kişisi Hallac Mansur üzerine söylenen ve yukarıdaki efsane gibi Anadolu'da derlenmiş bir anlatıya göre "Ben Tanrıyım" anlamında "Enel Hak" dediği için onun gözlerini oyuyorlar. Akan kanı yerde aynı sözleri yazıyor. Sonra vücudunu yakıyorlar. Savrulan külü nehrin suları üzerine gene "Enel Hak" sözlerini yazıyor. O zaman Hallaca kıyanlar anlıyorlar ki ona bu gerçeği Tanrı esinlemiştir. 3. bir örneği namaz kılmasını bilmeyen, namaz niyetine taklak atan çobanla onun bu davranışını kınayan ve ona doğru namaz kılmasını öğreten din bilgininin hikayesinde buluruz. Din bilgini bir kayığa binip çobandan ayrıldığı sırada çoban, adamın öğrettiklerinden bir şeyi sormak üzere deniz üstünden kayığın peşi sıra yürümeye başlar. Bilgin o zaman, Tanrı'ya kulluk sorununda önemli olanın biçime bağlı şeyler olmadığı gerçeğini anlar. Çobana, "Benim öğrettiklerime lüzum yok, sen namazını gene eski bildiğin gibi kıl" der. Görülüyor ki bu anlatılardan birincisinin ana konusu, resmi dinin benimsediği, günah işlemiş kullara öbür dünyada ceza çektirme kuralına başkaldırma, Tanrı'yı bu düzenin değiştirilmesine zorlama düşüncesidir. Anlatı tümüyle din anlayışı üzerine bir tartışmadır. İkinci anlatıda panteizmin savunması yolunda Mansur'un aracılığı ile tanıklar ortaya dökülmüştür. Üçüncü örnekte din sorununda kulla Tanrı ilişkileri konusunda biçimlik düşünüşün boşluğu ispatlanmak isteniyor. Kısacası bu anlatılarda ağır basan öğeler hep din sorunlarıdır. Dinlik efsaneler bölümünde ancak bunlar gibi temel düşünceleri ile insan-tanrı ilişkilerini ve dinlerin kendilerine özgü çeşitli sorunlarını ön plana koyan ürünleri kümelendirip incelemek gerekir. Bazı anlatılarda dinlik düşüncenin mi yoksa başka türden bir sorunun mu üstün çıktığını kestirmek güçtür. Örneğin Ömer Seyfettin'in bir hikayesine de konu olan Ali Yoz'un Kavağı efsanesi. Bir haydut pek çok canlara kıydıktan sonra tövbekar olmuştur. Yol üstünde bir konak yaptırmıştır. Her geçene sofrasında yedirip içirirse Tanrı'nın affına uğrayacağı kendisine haber verilmiş. Günahlarının bağışlandığını da diktiği kuru bir kavak dalının yeşermesinden anlayacaktır. Bir gün konağına inmek istemeyen bir atlıyı kızıp öldürür ve şaşarak görür ki kuru kavak dalı yeşermiştir. Çünkü öldürdüğü adam suçsuz bir kadının şerefini lekeleyecek bir işle görevliymiş. Bu efsaneyi haydutları ilk bakışta canilik ve günah sayılan işlerine göre yargılamak yanlış olur. Düşüncesini izleyerek bir yere yerleştirmek gerekirse, tarihlik efsanelerin haydutlar bölümüne ama günah kavramının tanımlanmasında izafilik düşüncesinden yürüyerek de dinlik efsaneler arasında yerleştirmek gerekir. Bu son örnekte görülüyor ki her iki düşünce de aynı ağırlıktadır. Soru 54. Efsanelerin halk biliminin konusu olan nitelikleri içinde ve dışında özel önemleri var mıdır? Efsaneler halkın çaresizliklerini, umutlarını, özlemlerini, dünya görüşlerini bütün öteki halk edebiyatı türlerinden daha keskin belirtirler. Çünkü inanış konusudurlar büyük bir bölüğüyle. Onları saçmadır, akıl dışıdır diye küçümsemek, zararlıdır diye aforoz etmek yersiz bir davranış olur. Aydın kişilerin böylesine bir tutumu halkı anlama, onunla işbirliği yapma çabasına engeller çıkarmaktan başka bir sonuç vermez. Efsanelerin inanç konusu olanları ancak o inançların sürüp gitmesini sağlayan şartlarla birlikte ortadan kalkacaktır. O şartları ortadan kaldırmadan efsanelerin saçmalığı, zararlılığı üzerinde durmanın bir faydası yoktur. Kaldı ki efsanelerin bir bölüğü halk onlara inanmaz olduktan sonra da yaşayacaktır. Yukarıda bu çeşitten olanlara değindik. Bir bölük efsanelerin gerçekliğine inanan çevrelerde, ikinci bir bölükten efsanelerin onlara inanılmadan da ve bambaşka bir anlam içinde anlatıla sürdüklerini gösterdik. Bu son aşamadaki efsaneler artık inanç konusu olarak değil, tıpkı masallarda olduğu gibi birer imge, birer anlatım aracı olarak dinleyenleri duygulandırıyor. Günün birinde öteki soydan olanlar da aynı aşamaya ulaşacaklardır. Efsaneler bu son değindiğimiz nitelikleriyle çağdaş sanatlara, resme, şiire, tiyatroya, sinemaya konu kaynağı olurlar. Yeter ki bu çeşitli alanların yaratıcı sanatçıları efsanelerin anlam yüklü, renkli, duygulu içeriklerinin aracılığı ile günümüzün sorunlarını dile getirmek ve onlara çağdaş anlatım biçimlerini giydirmek gücünü gösterebilsinler. 6. Bölüm Bilmece. Soru 55. Bilmece hangi nitelikleriyle halk edebiyatı türü değerini taşır? Bilmece ilk bakışta bir oyun türü sanılır. Nitekim bilmeceli oyun çeşitleri vardır. Ama bilmeceyi bu oyunlardan ayırt eden nitelik, soru bölümünün olduğu gibi söylenmesi gereken bir söz kalıbı, karşılığının da tartışılmadan önceden kabul edilmiş belli bir şey oluşudur. Bilmece söyleşenler bir türlü bilgi yarışına girişirler. Belleğinden daha çok sayıda kusursuz söyleyebileceği bilmece metni ve sorulabilecek bilmecelerin çözümünü bulunduran kazanacaktır. Bilmeceli oyunlarda ise gerek soruda gerek çözümde oyuncular daha serbesttirler. Hazır kalıplaşmış soru ve çözümlere bağlı kalmazlar. Bilmecelerde sorular hem biçim hem de deyişleriyle özenilerek meydana gelmiş, özleştirilmiş söz yaratmalarıdır. Şiire özgü çağrışımlı anlatımlar onların oldukları gibi bozulmadan saklanmasını gerektirir. Herhangi bir sanat yaratması için duyulan bir türlü saygı onları rastgele yozlaştırılmaktan korur. İşte bilmece bu nitelikleriyle bir halk edebiyatı türü değeri taşır. Başka halk edebiyatı ürünleri gibi bilmeceler de bölgeden bölgeye, ülkeden ülkeye, çağdan çağa yayılıp dağılırlar. Bu bakımdan milletlerin ya da küçük insan topluluklarının kültür alışverişlerini incelemekte yararlı gereçlerdir. Soru 56. Bilmecenin biçim bakımından çeşitleri nelerdir? Düz sözde de şiir biçimlerinin gerektirdiği ölçü ve uyak öğelerinden yararlanarak da söylenmiş bilmeceler vardır.